Ayrım 49. Sakatlık çalışmaları sayfa 530. Öte yandan Feminist Sakatlık Kurumu rekonstrüktif cerrahi, kozmetik cerrahi ayrımında sorgular ve bunlar Sandra Lee Gilman'ın 1998 verdiği adla estetik cerrahi olarak özündeki normalleştirici işlevini vurgular. Toplumsal cinsiyet ideolojisinin ve piyasa güçlerini beslediği kozmetik cerrahi bugün kadınsı beden ideallerini dayatır ve kadın bedenlerini benim normat adını verdiğim kültürün kolektif, işaretlenmemiş, normatif niteliklerinin bedensel tebessümü 1997 sayfa 8 yolunda standartlaştırır. Kozmetik cerrahinin ikizi olan rekonstrüktif cerrahi ise sakatlığı yok eder ve normallik sistemi olarak düşünülen şeyin ideallerini dayatır. Gerek kozmetik, gerekse rekonstrüktif cerrahi bedeni metalaştırır ve kesip biçmelerini hastanın psikolojisini iyileştirmek amacıyla kusurları düzelten ilerlemeler olarak satmaya çalışır. Bedenin, Susan Bordon'un tabiriyle cerrahi ve tıbbi müdahaleler yoluyla kültürel plastik 1993 sayfa 246 olarak kavranması, sakatlıkları ya da görünüş bozuklukları olan kişileri Foucault'un verdiği adla uysal bedenler olmaya giderek daha fazla zorluyor. İkiz ideolojiler olan normallik ve güzellik, özellikle kadın ve sakat bedenleri, yalnızca sayedilecek gösteriler olarak değil, normal ve güzel diye adlandırılan bir dizi standarda uyacak şekilde sonsuza dek şekillendirilecek bükülgen, yumuşak başlı bedenler olarak boyutlar. Modernlikte normal, güzel olanı etkilemiştir. Vücuttaki aşırı yağların, yaşlanma etkilerinin, sözde Yahudi burnu gibi etnisite işaretleri olarak görülen şeylerin, leke ya da deformite olarak görülen özgül bedensel vasıfların ya da yara, yeti yetimleri gibi tarihin düştüğü işaretlerin artık işaretlenmemiş bir beden yaratmak amacıyla cerrahi müdahaleyle yok edilmesi beklenir. Sonrasında bu göze batmayan beden, modern çağda kişisel olanın ötesindeki yaşanan toplumsal ilişkilerin ayırt edici özelliği olan anonimlik alanı içinde dikkat çekmeden varlığını sürdürebilir. Gerek estetik cerrahinin, gerekse de iktidarın kıyafete bürünmesinin gayesi benzersiz görünmek ya da reklamları bıkıp usanmadan vaat ettiği gibi kendin olmak değil, göze çarpmamak, farklı görünmemektir. Norma uymayan bedenden bu kaçış, normal, nötr, işaretlenmemiş görünme, sakat, kıvıyer, çirkin, şişman, etnik ya da ıksal görünmeme yönündeki bireysel çabalarda ifadesini bulur. Örneğin 1889 tarihli The New Physiognomy başlıklı bir incelemede güzellik karşılaştırmalı bir biçimde ve adeta kendinden menkul bir şeymişçesine tanımlanmıştır. İnceleme, Prenses Alexandra isimli beyaz üst sınıf bir İngiliz yüzüyle Sally Muggins adı verilen bir İrlandalı göçmenin kalıp yargılara dayalı yüzünü sınıfsal ve etnik temelli bir ikili karşıtlık içinde yan yana getirerek görünüşte aşikar olan güzellik ile çirkinliği ortaya serer. Böylece güzellik, farklılık değil, çekici bir bakışa tümüyle uygunluk yaratan bedensel standartlara dayatır. Tam da buna erişmek olanaksız olduğundan bu aynılığa ulaşmak vaadinde bulunan tüketim pratiklerini uygulamaya teşvik eder. Günümüz kozmetik cerrahisinin diliyle söylersek, onarılmamış kadın bedeni dışarıdan bakıldığında doğal görünümlü burunlar, uyluklar, memeler, çeneler ve üreterek güya kişinin görünüşünü güzelleştiren cerrahi müdahaleler sayesinde düzeltilebilecek anormalliklere sahip bir beden olarak sunulur ısrarla. Böylece değiştirilmemiş bedenlerimiz doğal olmayan anormal bedenler olarak cerrahi müdahaleyle değiştirilmiş bedenler ise doğal ve normal bedenler olarak ortaya konur. 21. yüzyılın güzel kadını tepeden tırnağa cerrahın neşteriyle yontulmuştur. Genetik açıdan nötrdür, tüm düzensizlikleri düzenli hale getirmiş, tüm kendine özgü nitelikleri silinmiştir. Böylece o artık sakatlığı, ırkı ve etnik kimliği yok edilmiş biridir. Dahası protez siyaseti, meme kanseri olanlar için protezler ve meme implantları kullanımına dair hararetli tartışmaları dikkate alırsak, feminizmin kapsamına girer. Manken Matruşka'nın mastektomi yarasını sergilediği New York Times'ın 1993 yılına ait ünlü kapak fotoğrafı ya da Audre Lorde'un The Cancer Journal'daki 1980 meme kanseri izahı ampute memenin yasaklanarak ya da protez aracılığıyla normatif ve cinselleştirilmiş olana uyması gerektiğini iddia eden cinsiyetçi varsayıma meydan okur. Cerrahi müdahale geçirmiş sakat memenin siyaseti üstüne hararetli bir feminist tartışma yeşermiştir. Diane Price Hearn 2002, Audre Lorde'un mastektomi sonrası meme protezi kullanmayı reddetmesine meydan okurken, Iris Marion Young'un ünlü makalesi Breasted Experience 1990'a neşter altındaki memelerin kültürel anlamını irdeler. Görünüm ile tıbbın iç içe geçtiği bir diğer örnekte normatif olsun, sakat olsun kadın memesinin gösterilmesidir. Ocak 2000'de San Francisco merkezli Meme Kanseri Derneği mastektomi yaralarını cesurca sergileyen kadınlara gösteren meme takıntısı adını verdikleri ve halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan meme kanseri konulu bir poster kampanyası başlattı. Posterler, kadın memesini kaliteli soft porn nesnesi olarak gösteren bilindik ticari reklam mecralarını alay alıyordu. Bir Calvin Klein parfüm reklamı, bir Cosmopolitan dergisi kapağı, bir Victoria's Secret kataloğu kapağı. Bu posterlerde artık erotik niteliği sıradanlaştırılmış memelerin yerini ampide memeler kullanmıştı. Bunu yapmakla kadın göğsünü erkeklerin el koyacağı cinsel bir haz nesnesi olarak gören yaklaşım tarumar edilmişti. Böylece posterler sürekli dolaşımda olduğu için sansasyonelliğini kaybetmiş olan erotize memenin görüntüsünün yerine kamusal bakıştan gizlenen yaralı memenin tıbbi imgesini koyarak sağlam bir görsel ihlal gerçekleştirdiler. Meme Kanseri Derneği bu dikkat çekici imgelerden hem meme kanseri tedavisindeki ve tıbbi araştırmadaki cinsiyetçiliğe hem de ampute meme olgusunu yok sayarak kadın memesinden gündelik erotik gösteriler yaratan baskıcı temsil pratiklerini meydan okumak için yararlanmıştı. Feminist sakatlık kuramı standart olmayan bedeni normalleştirmeyi amaçlayan yaygın eğilime yönelik eleştiriyi çok daha ileriye taşıyabilir. Birbiriyle bağlantılı şu iki örneğe bakalım. Birincisi, yapışık ikizlerin cerrahi müdahaleyle ayrılması. İkincisi, intersekslere yani muğlak cinsel organları ve cinsiyet nitelikleri olanlara cerrahi müdahaleyle cinsiyet atanması. Bu iki bedenleşme biçimi de çok sık olmasa da belirli aralıklarla ortaya çıkan Batı kültürünün kutsal ideolojilerini göz göre göre ihlal eden kalıtsal beden farklılıklarıdır. Yapışık ikizlerin bizim birey anlayışımızla ayrık ve özerk, hamileliğin yaptığına çok benzer şekilde gelişir. İnterseks bebekler ise biyolojik cinsiyetin her zaman ikili karşılıklı şeklinde olduğu ısrarımıza meydan okur. Yapışık ikizlerin ve interseks kişilerin doğal bedenleşmesi düzen için o kadar tehditkardır ki neredeyse her zaman doğumlarının hemen ertesinde amputasyon ve mutilasyonla cerrahi yollarla normalleştirilirler. Clark ve Meiser 1996, Drager 1998, Kessler 1990, Fausto Sterlin 2000, yapışık ikizlerden birinin bedenleşmelerinin sözde anormalliğinden kurtarmak adına çoğu zaman diğeri kurban edilir. Bu tür kesip biçmeler sıkıntıları engelleme ve iyi uyum sağlamış bireyler yaratma kisvesiyle meşrulaştırılır. Yapışık ikizler, ataerkil kültürün kim olduğumuza dair ısrarında cisimleşen hakim ideolojilere öyle büyük bir hakaret teşkil eder ki tıbbi tedavi için bir mantıklı gerekçe belirlerken bu tür bedenlere sahip erişkinlerin birbirlerinden ayrılmak istemedikleri yöndeki ifadeler bile dikkate alınmaz. Dreger 1998b. Gerçekte bu cerrahi işlemler etkilenen bireylere fayda sağlamak yerine egemen düzenin bedenlerde kesin surette kodlanmış olduğunda ısrar ettiği hakikatleri dayatmak için yaslandığı ideolojilerde çelişen insan bedeni farklılıklarını yok eder. Burada kadınların ve sakat kişilerin hayatlarını iyileştirmek ya da bedenlerinin daha eksik şekilde işlev görmesine yardımcı olmak için de olsa modern tıba başvurmamaları gerektiğini söyleyerek meseleyi basitleştirmek istemiyorum. Bu eleştirel sorunlar karmaşık ve kışkırtıcıdır. Feminist sakatlık kuramı aydınlatmalı ve açıklamalıdır. İdeoloji inzibatlığı etmek ya da ortodoks ilkeler belirlemek onun işi değildir. Burada bahsettiğim eleştirel analizler, normal ve güzele ne pahasına olursa olsun uyulması gerektiğini söyleyen üst belirlenmiş kültürel dayatmalara bir karşı mantık öneriyor. Tıbbın kendini iyileştirmeye vakfedişi, modernliğin teknolojiye ve sonuçların müdahaleyle kontrolüne olan inancıyla birleştiğinde, görünür biçimde sapkın bedenleri sabitleme, yönetme ya da yok etme yönünde gittikçe saldırgan bir niyete dönüşmüştür. Bu tür bir kusurları elimine etme programı çoğu zaman sakat kişiler için daha erişilir bir çevre yaratmanın ya da daha iyi destek hizmeti sağlamanın yerini almıştır. Rehabilitasyon gibi daha sade programlara karşı tıbbi teknolojiye öncelik verilmesi sakatlığın tümden yok edilebileceğine dair kültürel inancı teşvik etmiş ve sakatlıkla yaşamanın kabul edilemez olduğu inancına kapı aralamıştır. Yardım ve tele yardım kampanyalarının tekrar tekrar gösterdiği gibi sakatlığa üst belirlenmiş kültürel yanıt, uyum sağlamak ya da düzenleme yapmak değil tedavidir. Longmore 1997. Söz gelimi 1949 yılına ait March of Dimes posterinde tekerlekli sandalyesine kalkarak yürüyebilen, böylece sözde kurtuluşa erişen sevimli küçük bir kız vardır. Metin, bakın tekrar yürüyebiliyorum derken aynı zamanda izleyiciye kızın gelecekte de yürüyebilmesini sağlamanın sorumluluğunu yükler. Ama hiçbir yerde tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak sürdüren bir hayatın tam ve tatmin edici olabileceğini anlatan posterler bulamayız. Oysa birçok tekerlekli sandalye kullanıcısı hayatının böyle olduğunu düşünüyor. Bu tedavi ideolojisi yalnızca tıbbi metinler ya da yardım kampanyalarıyla sınırlı olmayıp, gerçekte sakatlık ve hastalık hakkındaki tüm kültürel konuşmaya nüfuz etmiştir. Örneğin, geçmiş olsun kartlarındaki tedavi söylemine bakalım. Söz gelimi 1950 yılına ait bir kartta "Toparla kendini" yazar. Irkçı, cinsiyetçi ve sağlamcı söylemleri birleştiren bu kart, tedavinin önemini vurgulamak için Mami. Mami, ırkçı çağrışımlar taşıyan siyah bakıcı. Mami'nin konuşması da kalıp yargıyı yansıtacak şekilde bozuktur. Çevirenin notu. Figürünü işe koşar. Bu kalıp yargılara dayalı ırkçı figür, "Sen hasta mı tatlım?" diye sorar ve bakımını üstlendiği kişiyi şöyle cesaretlendirir. "Hadi, şimdi bir büyü yapak da çıkarak bu hastalığı senden." Sakat kişileri hedef alan tedavi ideolojisi, dışlayıcı davranışsal, çevresel ve ekonomik engellere odaklanmak yerine, anormal ve işlevsiz olarak tahayyül edilen bedenleri değiştirmeye odaklanır. Tedaviye yapılan vurgu, sakatlığı düzeltilmeye muhtaç toplumsal sistemler yerine kusurlu telakki edilen bedenlere yerleştirerek insan farklılığı ve incinebilirliğine ilişkin kültürel hoşgörüyü azaltır. Feminist sakatlık çalışmaları ise önlemek ile ortadan kaldırmak arasına kalın bir çizgi çizecektir. Hastalığı, ızdırabı ve sakatlanmaları önlemek insani bir toplumsal amaçtır. Egemen düzenin sakatlık adını verdiği kabul edilmez ve değersizleştirilmiş bedensel biçimleri ve işlevleri ortadan kaldırmak ise bir öjeni girişimidir. Sakatlığı ortadan kaldırmaya yönelik ve ilerici gibi görünen toplumsal tıbbi proje ise çoğu zaman zorla kısırlaştırma, sözde doktor yardımlı intihar ve ötenazi, seçici kürtaj, kurumlara kapatma ve yalıtma gibi politikalarla sakat kişileri ortadan kaldırma programı olarak gerçekleşmiştir. Feminist sakatlık kuramı, bedenlerin normalleştirilmesi ve görünümün tıbbileştirilmesi eleştirisini üreme meselelerine dair bazı yaygın varsayımları da sorgulayacak şekilde genişletir. Sakatlık olarak gördüğümüz biçim ve işlev farklılıklarının yok edilmesi gerektiğini savunan kültürel dayatma, genetik testler ve seçici kürtaj gibi doğum pratiklerini de desteklemiştir. Saxton, 1998, Parents ve Ash, 2000, Rep, 1999. Bazı sakatlık eylemcileri, sakatlıkları olan ceninleri kürtajla aldırma tercihinin sakatlara karşı bir tür soykırım olduğunu savunuyorlar. Hubbard, 1990. Seçici kürtaja karşı nüanslara daha duyarlı bir argüman ise, çocuğu doğurup doğurmama noktasında karar hakkını kadına bırakmak isteyen ama aynı zamanda istenen bir ceninin sırf ileride sakat olması ihtimali nedeniyle kürtajla alınması yanlısı etiğe de karşı çıkan Adrian Ash ve Gail Geller'a aittir. Ash ve Geller, seçici kürtajı ve aynı zamanda doktor yardımlı intiharı meşrulaştırmak için çok rahatça başvurulan yaşam kalitesi ve ıstırabın önlenmesi argümanlarına, mutluluk, ıstırap ve başarı gibi yoruma açık insan hallerini önceden belirleyemeyeceğimiz, daha doğrusu önceden kontrol edemeyeceğimize dikkat çekerek karşı çıkarlar. Doğum öncesi mühendisliği de ne yaparsa yapsın, arzuladığımız ve değerli gördüğümüz hayatı yaratamayacaktır. Gerçekten de sakatlığın yaşamı mahvettiği gibi ön yargılı ve indirgemeci bir varsayımın temel nitelikleri kibir ve hayal gücünden yoksunluktur. Seçici kürtaja gerekçe sunan ortadan kaldırma mantığının arkasında esasen ıstırap ve ıstıraptan kaçabilme potansiyeli konusunda muğlak bir anlayış vardır. Hitay 2000. Yaşam fırsatları ve yaşam kalitesi doğum öncesi tahmini meşrulaştıramayacak kadar tesadüfidir. Benzer şekilde genetik testleri ve insan genomu projesi uygulamalarının da sakatlığın kökünü kazımanın anahtarı olarak görülmesi de çoğu zaman öjeni ideolojisinin uygulamaları olarak eleştiriliyor. Feminist biyolog Evelyn Fox Keller buna normallik öjenisi adını veriyor. 1992, tüm sakatlık biçimlerinin genetiğin profilaktik manipülasyonuyla yok edilebileceği şeklindeki yaygın ütopyacı anlayış, yaşlandığında ya da çevreyle etkileşimleri sonucu kaçınılmaz olarak sakatlıklar edinecek olan kişilere karşı ön yargının artmasına yol açacaktır. Popüler tahayyülde insan genom projesi, teknolojik ilerlemenin zirvesi olarak görüldüğünden, Priscilla Wald'un ifadesiyle bu kusursuz gelecek dürtüsünün öjenik imalarına dair ihtiyatlı bir mantığın sesini nadiren duyuyoruz. 2000, sayfa 1. Sakatlık araştırmacıları, sakatlığa karşı baskıcı tutumların önyargısız özgür tercih olanağını azalttığını öne sürerek, doktor yardımlı intihar tartışmalarına da dahil olmuşlardır. Batin, V.D. 1998. Dolayısıyla doktor kontrolünde, ötenazide, genetik ve doğum öncesi testlerde, sakatlığa karşı son derece tahammülsüz bir kültürde, öjenik pratikler olma potansiyeli taşırlar. Bu tür sakat ayrımcılığının hem retoriği hem de fiiliyata dökülmesi sakat kişiler için belki de sakat kişileri istihdam alanından ve kamusal alandan dışlayan daha az şiddetli mimari engelleri de aşan, düşmanca ve dışlayıcı bir çevre yaratır. Feminizmin eşitlik ve farklılık tartışmalarında bedenin yerine dair söylemlere sakatlığın dahil edilmesi yeni işgörüler de sağlar. Liberal feminizm, aynalık, tercih ve özelliği vurgularken kültürel feminizm, liberalizmin önermelerini eleştirir. Kültürel feminizmin farklılık konusundaki ısrarından ve kadınsı kültüre olumlu yaklaşımından feminist bakım etiğinin olumlanması doğar. Bu bakım etiği, bakıcılığın, bakıcılık yapanlar ve insanlık için ahlaki bir yarar sağladığını savunur. Feminist sakatlık çalışmaları da bakım ve bağımlılık siyaseti konusunda hem feminist bakım etiğini hem de liberal feminizmi karmaşıklaştırır. Sakatlık perspektifi, bakım sunan ve alan arasındaki iktidar ilişkilerini inceleyerek feminist kuramın bakım etiği anlayışına bir nüans kazandırır. Anita Silvers, bakımın nesnesi olmanın liberal demokrasinin yaslandığı eşitliği önediğini ve ayrımcılığa karşı çıkmak için kullanılan sivil haklar yaklaşımının temelindeki eşitlik olarak adalet iddiasının altına oyduğunu ikna edici bir tarzda savunmuştur. 1995. Öte yandan evet, Kitty, liberalizmdeki eşitlik idealinin insan bağımlılığı olgusunu, karşılıklı bakım ihtiyacını ve bakım ilişkilerindeki asimetriyi reddettiğini öne süren bağımlılık temelinde bir eşitlik eleştirisi geliştirmiştir. 1999 sayfa 4. Benzer şekilde Barbara Hillier da sakat hakları söylemindeki liberal bir eğilimi eleştirmek için bağımlılığa dikkat çekmiştir. 1993. İnsanlar arasındaki karşılıklı bağımlılığın ve yardımı olan evrensel ihtiyacın haklar ve öznellik hakkındaki diyaloglarımıza dahil edilmesini bizatihi sakatlık talep eder. Kimlik. Feminist kuramın sakatlık analiziyle karmaşıklaşan üçüncü alanı ise kimliktir. Feminist kuram, tüm feminist girişiminin temeli denebilecek kadın kimliği kategorisini üretken ve sıkı bir şekilde eleştirmiştir. Feminizm bir kadının hiçbir zaman yalnızca kadın olmadığını, çoklu özne konumlarını işgal ettiğini ve çeşitli kültürel kimlik kategorileriyle örtüştüğünü giderek daha çok kabul ediyor. Spellman 1998. Kadının bu şekilde karmaşıklaşması, feminist kuramı sadece erkek-kadın odaklı bir bakıştan sıyrılıp, bizatihi kadın kategorisinin dışlayıcı, özcü, baskıcı ve ikili karşıtlık içeren yanlarına daha eksik şekilde bakmaya zorlamıştır. Sakatlık, kadın sınıflandırmasının tekliğini bozan ve yekpare bir kategori olarak toplumsal cinsiyetin önceliğine meydan okuyan bu tür kimlik vektörlerinden biridir. Sakat kadınlar, elbette geniş bir toplumsal sınıf olarak kadınlar içinde işaretlenmiş ve dışlanmış, dahası kendi içinde oldukça farklılık içeren bir gruptur. Normatif kadınsılığın görece ayrıcalıkları çoğu zaman sakat kadınlara tanınmaz. Fine ve Ash 1988. Kültürel kalıp yargılar sakat kadını aseksüel, üreme yetisinden yoksun, aşırı bağımlı ve çekicilikten yoksun olarak hakiki kadınlık ve kadınsı güzellik alanının genel olarak dışında kişiler olarak tasarruf eder. Sakat kadınlar çoğu zaman cinselliklerinin ve çocuk doğurma haklarının tanınması için mücadele etmek zorunda kalırlar. Finger 1990. Böylece sakatlık, kültürel kadınsılık senaryolarını hem şiddetlendirir hem de hafifletir. Yaşlanmak genç olan ve erkekler için çekicilik kıstaslarına uyan kadınlara tevcih edilen sınırlı güçten yaşlı kadınları mahrum bırakan bir sakatlanma türüdür. Depresyon, anoreksi ve agorafobi çoğunlukla kadınlarda görülen ve normatif toplumsal cinsiyet rollerini abartan psikofiziksel sakatlıklardır. Ayak bağlama, klitoridektomi, korse giydirme gibi kadınsı kültürel pratikler ve bunların daha abartısı versiyonları olan yüksek ince topuklar, kemerler ve bekaet kemerleri kadınların bedenlerini bozar ve fiziksel faaliyetlerini sınırlayarak onlara sakatlık dayatır. Kadınsılık alanından sürülmek aynı anda hem bir yük hem de avantaj olabilir. Biraz ironiyle popüler kültür alanından öğretici bir örnek vermek istiyorum. Kadınsılığın kültürel ikonu olan Barbie, hem çoklu kimlik ve farklılığın nasıl metalaştırıldığını hem de ticari dünyanın nasıl politik açıdan kullanışlı feminist karşı imgeler sunabildiğini netleştiren bir sakatlık analizi sunar. Belki de bir grubun çok kültürlülüğün ana akımına dahil olabildiğinin ölçüsü Barbie tapınağında temsil edilir. Barbie ciddi ölçüde deforme bedenine rağmen kendini hala sağlam bedenli olarak tanımlaya dursun. Barbie'nin arkadaşı Sharon Smile Becky'nin de artık birçok modeli vardır. Becky'lerden biri havalı pembe bir tekerlekli sandalye kullanırken bir diğeri 2000 Sydney Olimpiyatları için çıkarılan kırmızı beyaz mavi renkli şık sporcu giysisi içinde ve buna uygun tekerlekli sandalyesiyle Paralimpik Olimpiyatları şampiyonu Becky'dir. Ama bu Becky'lerin en ilginci bir hazırlık öğrencisinin şık kıyafetlerine bürünmüş fotoğraf makinesi ve kırmızı bilekli spor ayakkabısıyla okul fotoğrafçısı Becky'dir. Fotoğraf makinesinin vizöründen davetkar bir şekilde çekici bir Barbie'ye uzun uzun bakan bu Becky, bir araştırmacının Barbie'nin queer aksesuarları adını verdiği şeyin tecessümü olabilir. Rand 1995. Sakat Kuyer bir beki, kuşkusuz yaftalanmış kimliklerin de kışkırtıcı ve sapkın bir bileşimidir. Ama daha önemlisi Beki'nin normallik mevhumlarına feminist açılardan meydan okumasıdır. Örneğin sakat Beki rahat kıyafetler giyer. Beli lastikli pantolonlar, rahat ayakkabılar, bol tişörtler. Ayrıca Beki düz ayaklara ve dizden bükülebilen bacaklara sahip az sayıdaki bebekten biridir. Sakat Beki tüm kıyafetleriyle faal olmak, bir özne olmak, dünya ile yaratıcı bir ilişki kurmak için biçimlendirilmiştir. İlk Barbie ise tam tersini, mücevherli gece elbiseleri, taçları ve göğsüyle kuran sütyenleriyle aşırı kadınsılığı ifade eder. Dolayısıyla Becky, bir yandan sakat kızların kadınsı ekonomiden temizlendiğini ima ederken, diğer yandan sakat kızların bu baskıcı ve güçsüz düşürücü senaryolardan kurtarılabileceğini de işaret eder. Barbie modelleri üstüne son söz, akülü tekerlekli sandalye, evrak çantalı olan ve Amerikan Engeller Yasası'nın takipçiliğini yapacak bir avukat, sakat bebek yapmak istediğini söyleyen bir sakat eylemcinin yaptığı şaka olsun. Adını mahkemede süründüren Becky koymak istediği bu bebek herhalde çok iyi bir rol modeli olurdu. Elbette Barbie ve Becky'nin paradoksu, aşırı kadınsalaştırılmış Barbie'nin hem erkekler hem de güzellik pratikleri için temellük nesnesi olması, sakat Becky'nin ise bu tür bir cinsel nesneleştirmeden kadınsı cinsel bir varlık olarak kimlik duygusunu potansiyel olarak kaybetme pahasına kurtulmasıdır. Bazı sakat kadınlar bu tür bir kimlik krizi olasılığıyla lezbiyenlik gibi alternatif cinsellikler geliştirerek başa çıkıyor. Bronsworth ve Raffo, 1999. Öte yandan Harlan Hahn'ın sakat kişilerin aseksüel nesneleştirilmesi dediği şey, normatif cinsel nesneleştirmenin feminist eleştirisini karmaşıklaştırır. 1988. Belden aşağısı felçli olan aktris Ellen Stoll'un 1987'de Playboy dergisine çıkan fotoğraflarını düşünelim. Stoll sakatlandıktan sonra derginin editörü Hugh Hefner'e sakat kişilerin hayatta tutunmaya en zor devam edebildikleri şey cinsellik olduğu için Playboy'a çıplak poz vermek istediğini yazmıştı. Meet Ellen Stoll, 1987 sayfa 68. Stoll'a göre sakatlığın cinselliği yok ettiği şeklindeki genel toplumsal kanıya karşı çıkabilmek için kadın cinselliğinin aşırı icrası şarttı. Normatif heteroseksüelliğin bu şekilde doğrulanması Stoll için Butler'cı bir parodi değil, sakat bir kadın olarak cinselliği için ihtiyaç duyduğu olumlamaydı. Ellen Stoll'un Porno dergisinin cinsiyetçi uzlaşımlarıyla sunumu, kimlik ile beden arasındaki ilişkiyi aydınlatır ki bu özne oluşumunu sakatlık analizi tarafından sunulabilecek bir veçesidir. İkili karşılık içeren kimlikler toplumsal ilişkiler yoluyla dışarıdan belirse de, bu kimlikler yine de ya bariz ya da henüz beliren görsel izler olarak bedene kadılıdır. Kimliğin toplumsal anlamı bu görünürlük oyunuyla bağlantılıdır. Stoll'un Playboy'daki fotoğrafları onun yeti eğitimini işaretlemeyi hem reddeder hem de bunda ısrar eder. Derginin çıplak ve mastürbasyon yapan Stoll'un olduğu orta sayfası, orta sayfanın cinsel uzlaşımlarına uyacak şekilde onun sakatlığını silmişti. Bu fotoğraf Stoll'un tekerlekli sandalyesini ya da sakatlığının diğer görsel işaretlerini dışarıda bırakmıştı. Başka bir deyişle sakat bir kadının cinselliğindeki kültürel çelişkiden kurtulmak adına pornografik fotoğraflar Stoll'u görsel açıdan engelsiz olarak sunmak zorundadır. Fakat Stoll, çok satan, yeni gibi görünen ve duygusal ilgi üstüne inşa edilmiş olan sakatlığı aşma, kültürel anlatısına hitap etmek için aynı zamanda görsel açıdan sakat olarak da dramatize edilmeliydi. Bu nedenle derginin diğer sayfalarında Stoll'u sandalyesinde gösteren, sakat olarak işaretleyen ama tipik porno uzlaşımlarına hiç uymayan çeşitli fotoğraflar da vardır. Öyle ki onun tekerlekli sandalyesini kullanırken gösteren fotoğraflar aseksüel bir poster çocuğunu andırıyordu. Böylece Stoll'un bir porno dergisine çıplak poz vererek cinselliğini olumlamaya çalışması, sakat kadın kimliğinin Stoll yazılı olarak bu kimliğe tutunmayı denemiş olsa bile güçlü görsel bir dil yoluyla yansıtılması pahasına elde edilmiştir. Öznenin oluşumunun sakatlığın doğruladığı bir diğer veçesi de kimliğin her zaman geçiş halinde olmasıdır. Sakatlık bize bedenin, Deniz Riley'in dile getirdiği gibi uzun süreli çöküşün yaralarıyla malul, değişken bir işaret olduğunu hatırlatır. Riley, 1999, sayfa 224. Carolyn Walker Bynum'un Kurt Adam anlatıları üzerine ilgi çekici çalışmasında belirttiği gibi, beden sürekli bir dönüşüm halindedir, 1999. Alzheimer hastası babasına 20 yılı aşan bir süre bakmak, Bynum'u beden ve zihni önemli ölçüde değişebiliyor ve gerçekten de şüphesiz insanın tüm ömrü süresince ve bazen de ani biçimde değişiyor olmasına karşın bireysel kimliği nasıl olup da sürekliye sahip bir şey olarak anlayabileceğimizi araştırmaya yöneltir. Sakatlık eğer beden sürekli başkalaşım halindeyse kendiliğin sürekliliğinin neye bağlı olabileceğini soruşturmaya davet eder. Irk, cinsiyet ya da etnik kimliklerimizi görece değişmez olan bedensel özelliklere yapışmış olarak tasavvur ederiz. Sakatlık ve cinsel kimlik ise daha akışkan görünür. Oysa cinsel değişkenlik isteğe bağlı tahayyül edilirken, sakatlık neredeyse hiçbir zaman seçime dayalı görünmez. Sakatlık herkesin her an dahil olabileceği bir kimlik kategorisidir. Yeterince uzun yaşadığımız takdirde hepimiz bu kategoriye dahil olacağız. Bu bakımdan sakatlık, kimliğin özündeki dinamizmi ortaya çıkarır. Dolayısıyla sakatlık, bedeni kimliğin değişmez çapası olarak gören yaygın kültürel kanıyı güçsüzleştirir. Dahası, durağan, değişmez kimliklere ilişkin fantezilerimizi her kimliğin akışkanlığını aydınlatabilecek tarzda bertaraf eder. Sakatlık tarafından bedenin cismani hakikatlerinin netleştirilmesi, beden, kendiliğin söylemden ziyade tarih yoluyla maddileştiğini Judith Butler'ın kullandığı anlamda işaret eder. 1993. Kendilik hem toplumsal hem somut çevreyle bedenleşmiş bir ilişkiye yanıt olarak maddileşir. Sakat beden, farklılıkları ya da dönüşümleri nedeniyle fiziksel ve davranışsal çevreyle uyumunu kaybetmiş bir bedendir. Başka bir deyişle, beden hem uzamda hem de beklentiler ortamında uygunsuz olduğunda sakat hale gelir. Ayrıca feminist sakatlık kuramı bizi radikal derecede kendi tekerliğinin damgasını taşıyan bir bedene, insan farklılığı eğrisinin uçlarında maddileşen bir bedene sahip olmanın ne tür bir bilgi üretebileceği hakkında soru sormaya zorlar. Örneğin, yaşanmış sakatlık deneyiminden çıkan alternatif epistemolojiyi Nancy Meyers'ın 1996 tarihli kitabının adı çok iyi özetler. Ways High in the World, Dünyada Bel Hizasında. Meyers bir ara nezaketi boş verip kitabın adını Dünyada Sek Hizasında koymayı düşünmüş. Dünyayla bu tür alışılmamış bir konumdan ilişki kurmanın yol açtığı perspektifler ya da politikalar nelerdir? Meyers'ın epistemolojisi bize belki de benim Harstock'un önerdiği konum. Standpoint kuramı 1983, mevhumunun altında yatan sağlamcı varsayımları sorgulayıcı bir yeni kelime türeterek, oturuş, konum, sit point kuramı diyebileceğim eleştirel bir kurumsallık sunabilir. Kolektif kültürel bilincimiz, bedensel incinebilirlik, olumsallık ve ölümlülük bilgisini duygudaşça reddeder. Sakatlık ise tam tersini yapar. Bu, farlık ideolojiyle zıtlaşır. Bence sakatlık, insan olmanın belki de en temel özelliğidir. Beden dinamiktir. Tarih ve çevreyle sürekli etkileşim halindedir. Sakatlığa evriliriz. Bedenlerimizin bakıma ihtiyacı vardır. Hepimizin yaşamak için yardıma ihtiyacı vardır. Feminist kuramın eşitlikçi modeli bazen bireysel özelliği kadın özgürleşmesinin kilit unsuru olarak öne çıkarır. Feminist sakatlık kuramı ise bedenin sınırlarını ve evrimlerini yok etmeye ya da yaslamaya çalışmak yerine onlara bireysel ve kolektif olarak uyum sağlamayı öğrenmekle daha iyi durumda olacağımızı savunur. Kimlik oluşumu feminist kuramın merkezindedir. Sakatlık, yerleşik kuramsal paradigmalara seslenerek feminist kuramı çoğu zaman gayet özde bir biçimde karmaşıklaştırabilir. Bu tür bir kuramsal metinler arasılık, tanıdık feminist kavramlara yeni tınılar yükler. Size birkaç örnek vereyim. Robert McGruder'ın ortaya attığı zorunlu sağlam bedenlilik fikri, Adrian Rich'in ünlü zorunlu heteroseksüellik analizini genişletir. 2001-1986. John Wallace Scott'un Toplumsal Cinsiyet Sistemi üzerine temel makalesi, sakatlığı yararlı bir analiz kategorisi 1988 sayfa 1 olarak ele almak isteyenler tarafından yardıma çağrılır. Toplumsal cinsiyet sisteminin feminist analizi benim sakatlık sistemi anlayışımı şekillendirmiştir. Leonard Davis, bazen toplumsal cinsiyet çalışmalarının feminizmi izlemesi gibi normallik çalışmaları tabirinin de sakatlık çalışmalarını yerine geçmesini önerir. 1995. Cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasında sık sık yapılan ayrım, sakatlık ile yeti yetimi arasındaki farklılaştırmayı netleştirir. Her iki karşıtlıkta sorunlu olmasına karşın, sakatlık icrası kavramı, Judith Butler'ın güçlü özcülük eleştirisini deyim yerindeyse alıntılar. 1990. Sakat bedenleri, uysal bedenlerin örnekleri olarak okumak, Foucault'u 1999 akla getirir. Kimliğin bedende konakladığını söylemek için, bedenin özneye musallat olduğunu savunuyorum ve bunu yaparken Susan Bordo'nun erillik hakkındaki penis fallusa musallat olur görüşünden 1994 yararlanıyorum. Kendi çalışmam sakatlık kimliğini ürettiğini savunduğum ve gözünü dikerek bakma seyir adını verdiğim kuramı üretmek için bilindik bakış, gaze, söylemini karmaşıklaştırmıştır. Bu tür kuramsal kısa yollar kimlik kategorilerinin hem kadın hem de sakat terimlerini sıkıştırarak nasıl kesiştiğini ve birbirini yeniden tanımladığını bir daha düşünmemizi sağlar. Feminist sakatlık kuramı, queer çalışmaları, ve etnik çalışmalar gibi kimlik temelli diğer eleştirel perspektiflerle kesişim ve örtüşme noktalarında vurgulayabilir. Örneğin, sakatlıkla ilgili açılma, coming out hikayeleri, siyasi bir topluluğa girmek için daha önce saklı, özel ve tıbbileştirilmiş kalan şeyi ifşa etmek yönünden gay ve lezbiyen kimlik anlatılarından yararlanır. Birçok araştırmacının açıldığı siyasi alan, eleştiri imkanı tanıyan, sakat kimliğini sahiplenen ve olumlayıcı karşı anlatılar sağlayan feminist sakatlık çalışmalarıdır. Sakatlıkla ilgili açılma anlatıları, koltuk değnekleri, sandalyeler, işitme gereçleri, rehber köpekler, beyaz bastonlar ve giysilerin boş kalan kolları gibi göze çarpan şeylerin nasıl o güne kadar saklanabildiğini soruşturarak bedenin kimlikteki rolüne ilişkin yeni soruları olanak tanır. Sakat değilmiş gibi yapmak, imtiyaza bu tür baştan çıkartıcı ama yabancılaştırıcı yoldan erişimin nasıl işlediği üstüne etnik çalışmalar ve kuveyer çalışmaları alanında yapılan analizleri karmaşıklaştırır. Örneğin bazı arkadaşlarım bana olan saygılarını ama ben seni sakat olarak görmüyorum diyerek ifade ediyorlar. Böyle bir iltifatla aslında değerli, engelsiz ve sevecen bir kişi olarak bana dair algıları ile tam da benim zıddım gördükleri kültürel sakat figürü, değersiz, engelli ve sevimsiz arasındaki çelişkiyi ortaya sermiş oluyorlar. Sakat kişiler düzenli olarak kendilerini sakat olarak görmediklerini söylerler. Elbette bunu çoğu zaman sakat kelimesinin düz anlamını reddetmek için yapıyor olsalar da sözleri onları bir kimlik grubu olarak sakatlardan ayırmaya hizmet eder. Kültürümüzde sakat kimliğiyle özdeşleşmenin önünde birçok güçlü caydırıcı varken getirdiği ödül çok azdır. Budur ifadelerin sorunlu yanı, başka şeylerin yanı sıra kötürüm, topal, aptal, idiot ve moron gibi sakatlık tabirlerinin küçümseyici sözcükler olarak kullanımına da izin veren baskıcı kılıp yargıları sorgulamadan bırakmasıdır. Sakat kimliğini benimsemeyi reddetmek, kısmen sakatlığı baskıcı olmayan bir biçimde anlama ya da ondan baskıcı olmayan bir biçimde bahsetme yollarının eksikliğinden kaynaklanır. Sakat kişiler ve veya onlara değer verenler, kötürüm ya da biçimsiz tabirlerinin dilinden kaçıyorlar ama bunun alternatifi de yok. Halbuki Medeni Haklar Hareketi ve ona eşlik eden siyah güzeldir kimlik siyaseti, siyah arkadaşlarımıza seni siyah olarak görmüyorum demenin hangi anlamda sorunlu olduğunu beyaz kültüre genel olarak göstermiştir. Yine de çoğumuz sakat kimliği inkar ederek görünür biçimde gerçekten sakat insanlara ilişkin baskıcı anlayışları kalıcılaştıran bir suç ortaklığı pahasına kendimizi değersizleştirilmekten kurtarmayı öğrendik. Böylece ellerindeki teneke bozuk para kutularını tıngırdatan ya da sokak köşelerinde bağırıp çağıran, kah tehditkar, kah zavallı bu kültürel figürleri hep beraber üretir olduk. Biz sakatlar kendilerini sakat olmayanlar şeklinde tahayyül edenlere kıyasla daha çok kaçar olduk onlardan. 49. ayrımın sonu sayfa 540.